Ayrım 13.
Sayfa 205. 24 Ağustos Perşembe. Londra'da kalıyorum. Her seferinde Edinburgh'a eğleneceğimi zannederek gidiyorum ama sadece pandomim izleyip dönüyorum. Ve her seferinde yazlık kıyafetlerle gidip o dondurucu soğukta tir tir titreyerek ve benim dışımdaki herkesin bir partide eğlendiğini düşünerek sarp kayalıklarda geziniyorum. 25 Ağustos Cuma, 19.00. Edinburgh'a gidiyorum. Bugün Perpetua dedi ki, Bridget, bunu söylemek için çok geç biliyorum ama daha önce aklıma gelmedi. Ben Edinburgh'da bir daire aldım. Eğer gelip kalmak istersen seni memnuniyetle misafir edebilirim. Çok cömert ve misafirperver. 22.00. Perpetua'yı arayıp gitmeyeceğimi söyledim. Çok aptalca, hiç çekecek halde değilim. 26 Ağustos Cumartesi, 8.30. Evde kalıp kafamı dinleyeceğim. Çok iyi olacak. Bu arada açların yolunu bitirebilirim. 9.00. Allah'ım, kendimi çok kötü hissediyorum. Benim dışımdaki herkes Edinburgh'a gitti. Gece yarısı, Edinburgh. Yarın çıkıp bir şeyler izlemem gerekiyor. Perpetua'ya göre ben bir deliyim. Kendisi tren yolculuğunu kulağına bir cep telefonu dayayıp aynı zamanda bizimle konuşarak geçirdi. Arthur Smith'in Hamlet'inin bütün biletleri satılmış. Onun yerine saat 5'te başlayan Coen kardeşlere gidebiliriz. Ama o zaman Richard Herring'e girmek için çok geç kalırız. Bu durumda Jenny Eckler'e gitmesek de neden bu kadar önemsediğini hiç anlamıyorum. Lanark'a gitsek ve sonra Harry Hill ya da Bondage ve Julian Clary'e girememek nasıl olur? Bir saniye. Hayır hayır, Harry Hill'de de yer yokmuş. Bu durumda Coen kardeşlerden vazgeçebilir miyiz? Onlarla saat 6'da Pleasance'da buluşacağımı söyleyerek yanlarından ayrıldım. Çünkü George Hotel'e gidip Tom'a not bırakmak istiyordum. Barda da Tina'ya rastladım. Bulunduğum yerin Pleasance'a uzaklığını bilmiyordum ve gidiş saatimi ayarlayamadım. Oraya vardığımda oyun çoktan başlamıştı ve oturacak yer kalmamıştı. Doğruyu söylemek gerekirse buna içten içe sevindim ve kendime patates ve baharatlı tavuk alıp yürüyerek, sürünerek de denebilir eve gittim ve kazayı izledim. Saat 9'da toplantı salonlarında Perpetua ile buluşmam gerekiyordu. Tamamen hazır olduğumda saat 20.45'ti ama Perpetua'nın evindeki telefondan dışarısının aranmadığını fark etmemiştim ve bu yüzden taksi çağıramadım. Oraya vardığımda çok geçti. Ben de Tina'yı bulmak ve Chaser'ın nerede kaldığını öğrenmek için tekrar George Hotel'in barına gittim. Kendime bir Bloody Mary aldım ve tek başıma olmayı umursamıyor görünmeye çalıştım. Birden ortalığın ışıklar ve kameralarla dolu olduğunu gördüm. Ne oluyor diye bakmak için şöyle bir döndüm ve gördüğüm manzara karşısında çığlık atmamak için kendimi zor tuttum. Bu hengamenin sebebi Alan Yentob'la bir röportaj yapmak üzere olan annemdi. "Tamam, sessizlik!" diye bağırıyordu. Daha çok Una Alcombury'nin kullandığı çiçek aranjmanını ansıtan ses tonuyla. "Ve kamera!" "Alan!" dedi acılı bir yüz ifadesi takınarak. "Hiç intihar etmeyi düşündün mü?" Bu akşam televizyonda gerçekten güzel programlar vardı. 27 Ağustos Pazar, Edinburgh. İzlenen gösteri sayısı 0. 2.00. Uyuyamıyorum. Eminim şu anda herkes çok eğlenceli bir partidedir. 3.00. Az önce Perpetua'nın komedyenlerle ilgili yorumlar yaparak içeri girdiğini duydum. Basit, kesinlikle çocukça, tek kelimeyle aptalca. Bence bazı bölümleri anlamamış. 5.00. Evde bir erkek var, eminim. 6.00. Pazarlama bölümündeki Debbie'nin odasında. Buna inanmak istemiyorum. 9.30. Şiir toplantısına gelen var mı diye böğüren Perpetua'nın sesiyle uyandım. Sonra etraf sessizleşti ama Debbie ile adamın fısıldaştığını duyabiliyordum. Adam bir ara mutfağa gitti ve arkasından Perpetua'nın haykırışları duyuldu. "Sen burada ne arıyorsun? Yabancı misafir istemediğimi söylemiştim." 14.00. Aman Allah'ım, uyuyakalmışım. 19.00. King's Cross treni. Saat 3'te George Oteli'nde Jude'la buluştum. Soru cevap şeklinde yapılan bir söyleşiyi izleyecektik ama önce birkaç Bloody Mary içtik ve bu tür söyleşilerden bize kötü bir etki bıraktığı konusunda ortak bir karara varıp gitmekten vazgeçtik. Her seferinde soracak bir soru bulmaya çalışmaktan ve elinizi indirip kaldırmaktan tansiyonunuz yükseliyor. Sonunda yarı oturur, yarı ayakta bir halde ve yüksek bir ses tonu kullanmak zorunda kalarak sorunuzu soruyor ve utançtan kıpkırmızı olarak yerinize oturuyorsunuz. Sonra da aslında sizi hiç ilgilendirmeyen 20 dakikalık cevabı dinlerken arabaların arkasındaki köpek kuklaları gibi sürekli kafanızı sallıyorsunuz. Neyse, nerede olduğumuzu anladığımızda saat 17.30'du. Sonra ofisten bir sürü insanla birlikte Perpetua çıktı karşımıza. Bridget dedi, ne izlediniz? Uzun bir sessizlik. Ben de tam trene yetişmek için ayrılmak üzereydim dedim, kendimden emin bir edayla. Hiçbir şey izlemedin değil mi? Dedi. Neyse, oda için bana 75 pound borçlusun. Ne? Dedim şaşkın şaşkın. Evet öyle. Aslında 50 pound ama odada iki kişi kaldığında %50 zamlı fiyat. İyi ama ben tek başıma kaldım. Ay hadi Bridget, hepimiz dün akşam eve bir erkek getirdiğini biliyoruz dedi kahkahalarla gülerek. Olsun boş ver. Zaten bu aşk değil. Burası Edinburgh. Ona bir ders olması için bunu bir şekilde Daniel'a duyuracağımdan emin olabilirsin. 28 Ağustos Pazartesi. 60 kilogram. Bira ve patates doluyum. Alkol 6. Sigara 20. Kalori 2846. Eve geldiğimde annemin Noel hediyesi olarak elektrikli el süpürgesi isteyip istemediğini soran mesajını buldum. Bir de unutmamalıymışım ki bu yıl Noel pazartesi gününe geliyormuş. Acaba eve cuma akşamı mı yoksa cumartesi günü mü gidiyormuşum? Daha az iç karartıcı bir şey de iyi akşamların editörü Richard Finch'ten gelen ve anladığıma göre bana bir iş öneren mektuptu. Mektupta şöyle diyordu. Tamam hayatım, işe alındın. 29 Ağustos Salı. 58.100 kilogram. Alkol 0. Çok iyi. Sigara 3. İyi. Kalori 1456. Yeni işle başlamadan önce sağlıklı beslenme. 10.30. Ofis. Az önce Richard Finch'in asistanı Patchouli'yi arayıp işe ancak bir hafta içinde başlayabileceğimi söyledim. Televizyonla ilgili hiçbir şey bilmiyorum ama olsun. Zaten burada boka batmış durumdayım. Hem hala Daniel'la birlikte çalışıyor olmak utanç verici. Gidip söyleyeyim bari. 11.15. İnanamıyorum. Söylediklerimden sonra benzi atan Daniel önce bir suratıma baktı, sonra bunu yapamazsın dedi. Son birkaç haftanın benim için ne kadar zor geçtiği hakkında bir fikrin var mı? O sırada Perpetua daldı içeriye. Konuşmamıza kulak misafiri olmuştu herhalde. Daniel diye haykırdı. Seni bencil, ukala, pis çıkarcı. Seni duygu sömürücüsü. Bütün bunlara sebep sensin. Onu sen terk ettin. Umarım sonuçlarına da katlanabilirsin. Birdenbire Perpetua'yı sevmem gerektiğini düşündüm. Tabii bir lezbiyen gibi değil canım. Eylül. İtfaiyeci direğinin tepesinde. 4 Eylül Pazartesi. 57.200 kilogram. Alkol 0. Sigara 27. Kalori 15. Daniel'a kendisi hakkındaki düşüncelerimi söyleme hayalleriyle geçirilen dakika sayısı 145. İyi. Yani daha iyi. 8.00. Yeni işimde ilk günüm. Devam etmek istiyorsam emin ve güvenilir bir imajla başlamalıyım. Bir de sigara içmemeliyim. Sigara zayıflığın göstergesidir ve insanın özgüvenine zarar verir. 8.30. Az önce annem aradı. Ben yeni işimde başarı dilemek için aradığını zannetmiştim ama öyle değilmiş. Hayatım bil bakalım ne oldu diye başladı. Ne? Ellen seni evlilik yıl dönümü kutlamalarına davet etti. Dedi nefes nefese. Benden bir cevap bekliyor gibi bir hali vardı. Bir an beynim durdu. Hangi Elaine? Brian ve Elaine mi? Colin ve Elaine mi? Gordon'la evlenen Elaine mi? Partide Mark arkadaşlık edecek bir iki gencin bulunmasının iyi olacağını düşünmüş. Ah Malcolm ve Elaine'miş. Mükemmel üstü Mark Derry'in ebeveynleri. Aslına bakarsan Mark ona seni çok çekici bulduğundan bahsetmiş. Anne yalan söyleme diye homurdandım ama hoşuma da gitti doğrusu. Şey ben öyle demek istediğinden eminim hayatım. Tam olarak ne demiş dedim birden meraklanarak. Demiş ki sen çok şeymişsin. Anne. Şey asıl kullandığı kelime tuhafmış hayatım. Ama sence de güzel değil mi? Tuhaf. Neyse gerçekte ne demek istediğini partide kendin sorabilirsin. 3 yaşımdan beri toplam 8 saniye konuştuğum iki insanın evlilik yıl dönümü partisi için ya da beni tuhaf diye tanımlayan zengin bir dulun yollarına serilmek için Huntington'da gidemem. Saçmalama hayatım. Neyse benim artık kapatmam gerekiyor dedim. Salak gibi çünkü bunun üzerine ne yapacağı belli. Her telefonu kapatmak isteyişimde sanki ben ölüm döşeğindeymişim de birazdan hayatıma son verecek iğne yapılacakmış ve ben ölmeden önceki son telefon konuşmamız olacakmış gibi nefes almadan konuşmaya başlar. Saatte binlerce dolar kazanıyor. Saat başına ücret alıyor. Sana postanede Mavis Enerby'yi gördüğümü söylemiş miydim? Anne, Bu benim işteki ilk günüm. Gerçekten çok heyecanlıyım ve Mavis Enderby'den bahsetmek istemiyorum. Ay aman Allah'ım. Hayatım ne giyeceksin sen şimdi? Bir tişört ve siyah mini eteğimi. Tabii ki oraya o soluk renklere bürünüp süklüm püklüm gidemezsin. Şık ve canlı bir şeyler giymelisin. Eskiden giydiğin o koyu kırmızı takımı giymeye ne dersin? Ha, bu arada sana Una'nın Nil'e gittiğini söylemiş miydim? Hırr. Telefonu kapattığımda kendimi öyle kötü hissediyordum ki arka arkaya 5 tane silk katıştım. Güne pek iyi başlamış sayılmam. 21.00. Çok yorgunum ve yataktayım. Yeni bir işe başlamanın ne kadar korkunç olduğunu unutmuşum. Hiç kimse sizi tanımıyor ve öylesine söylediğiniz önemsiz sözlere bakılarak kişiliğinize yönelik yorumlar yapılıyor. Ayrıca bayanlar tuvaletinin nerede olduğunu sormadan makyaj tazelemeye bile gidemiyorsunuz. İşe geç kaldım ama benim hatam değildi. Kartım olmadığı için ve kapıdaki güvenlik görevlileri görevlerinin çalışanları içeriye sokmamak olduğunu zannettikleri için bir türlü içeriye giremedim. Sonunda resepsiyona ulaşabildim ama beni alacak biri gelene kadar yukarıya çıkmama izin vermediler. Bu arada saat 9.25 olmuştu ve toplantı 9.30'da başlıyordu. Nihayet Patoli geldi aşağıya ama yanında iki de kocaman köpek vardı. Köpeklerden biri hiç vakit kaybetmeden zıplayıp zıplayıp yüzümü yalamaya başladı. Bu arada diğeri de kafasını eteğimin içine sokmuştu. "Bunlar Richard'ın köpekleri. Çok akıllılar değil mi?" dedi. "Onları arabaya götürüyorum." Köpeğin kafasını dizlerimle sıkıştırıp bir taraftan da itmeye çalışarak ben toplantıya geç kalmış olmayacak mıyım dedim. Keder içinde diyen bakışlarla beni tepeden tırnağa süzdü ve köpekleri çekiştirerek uzaklaştı. Ofise girdiğimde toplantı başlamıştı ve şişman bedeninin üzerinde tuhaf yeşil bir önlük geçirmiş olan Richard dışındaki herkes bana baktı. Hadi hadi diyordu hem zıplayıp hem ellerini masaya doğru savurarak. İğrenç papazları düşünüyorum. Kiliselerdeki cinsel eylemleri düşünüyorum. Kadınların ne diye papazlara bayıldığını merak ediyorum. Hadi size iş için para ödüyorum. Bir fikir atın ortaya. Neden Joan Tropple'la röportaj yapmıyorsunuz dedim. Kim? Dedi yüzüme boş boş bakarak. O da kim? Joan Tropple, papazın karısını yazan kadın. Kitap sinemaya uyarlanıp televizyonda da verilmişti. Papazın karısı. Cevabı o biliyordur. Yüzüne ukala bir gülümseme yayıldı ve harika dedi göğüslerime bakarak. Kesinlikle çok zekice. Kimse de Joanna Tropple'ın telefonu var mı? Uzun bir sessizlik oldu. Bende var dedim sonunda. Ama grunge gençlerinden yayılan nefret dalgalarını çok net olarak hissedebiliyordum. Toplantı biter bitmez biraz kendime gelebilmek için tuvalette aldığım soluğu. Patchouli de bir arkadaşıyla birlikte oradaydı ve makyaj yapıyordu. Üzerindeki elbiseden kilodu ve karnı o biçim görünen arkadaşı Patchouli'ye "Orospu gibi görünüyorum değil mi?" diyordu. O 30 yaşındaki karıların içeriye girdiğim andaki yüz ifadelerini görmeliydin. Ay! Kızların ikisi de elleriyle ağızlarını kapatmış, dehşet dolu gözlerle bana bakıyordu. "Sizi kastetmemiştik," dediler. Buna katlanabileceğimden emin değilim. 9 Eylül Cumartesi 56.300 kilogram. Çok iyi. Yeni iş gerilimi işe yarıyor. Alkol 4. Sigara 10. Kalori 1876. Daniel'la konuşma hayalleriyle geçirilen dakika sayısı 24. Mükemmel. Annemle daha önce yaptığımız konuşmaların benim üstünlüğümle sona eren versiyonlarının hayallerini kurarak geçirilen dakika sayısı 94. 11.30. Neden Allah'ım? Neden anneme evimin anahtarını vermek salaklığında bulundum? Haftalardır ilk kez bir hafta sonuna duvarlara bakıp ağlayarak geçirmeyi istemeyerek başlamıştım. Yeni işimde ilk haftamı tamamlamıştım ve belki de her şeyin düzeleceğini ve sonumun evimde bir köpek tarafından yenmiş olarak bulunmak olmayacağını düşünmeye başlamıştım ki elinde bir dikiş makinesiyle içeriye daldı. Ne yapıyorsun öyle salakçığım? Bir paket çikolatanın yardımıyla kahvaltıda yiyeceğim yulaf ezmesini 100 gramı geçmeyecek şekilde tartmaya çalışıyordum. Tartı aletinin ölçü birimi ons ve benim işime yaramıyor çünkü kalori listesinde kullanılan ölçü birimi gram. Hayatım bil bakalım ne oldu? Hiç vakit geçirmeden bütün dolapları açıp kapatmaya başlamıştı bile. Ne dedim? Üzerimde geceliğim, ayağımda çorap. Öylece durmuş gözlerimin altına dökülmüş olan rimel kalıntılarını temizlemeye çalışıyordum. Malcolm ve Ellen evlilik yıl dönümlerini ayın 23'ünde ve Londra'da kutlamaya karar verdiler. Yani sen de gelip Mark'a arkadaşlık edebilirsin. Mark'a arkadaşlık etmek istemiyorum, dedim dişlerimi sıkarak. Evet ama Mark çok zeki, Cambridge mezunu, hem Amerika'da da çok para kazanmış. Gitmiyorum. Aklını başına topla hayatım, yeniden başlamayalım, dedi. Sanki ben 13 yaşındaymışım gibi. Mark Holland Park'taki evini tamamlamış. Parti orada olacak. Evi tam 6 katlı. Ayrıca tüm hazırlıklarla da o ilgilenecekmiş. Sen ne giyeceksin? Sen Julio ile mi yoksa babamla mı gidiyorsun, dedim çenesini kapatmak için. Ay bilmiyorum hayatım. Büyük ihtimalle ikisiyle de, dedi. Kendini Diana Dors zannettiği zamanlar için sakladığı buğulu sesiyle. Bunu yapamazsın. İyi ama biz babanla hala arkadaşız tatlım. Zaten Julio ile de arkadaşız. Hırr. Böyle olduğu zamanlarda onunla başa çıkamıyorum. Her neyse, Elena partiye gitmekten mutluluk duyacağını söyleyeceğim. Tamam mı? Dedi. Niye yanında taşıdığı anlaşılmayan dikiş makinesini aldı ve gitti. Hemen çıkmalıyım. Bye bye. Bir akşamı daha bir bebeğin ağzına sokulmaya çalışılan şalgam püresi dolu bir kaşık gibi annem ve arkadaşları tarafından Mark Darcy'nin önüne sürülerek geçirmeyeceğim. 20.00. Akşam yemeğine gidiyorum. Yine yalnız olduğum için bütün kola evliler beni yemeğe davet ediyor ve her geçen gün daha korkunç bir bekar erkeğin karşısına oturtuyorlar. Çok düşünceli olduklarını biliyor ve benim için yaptıklarını takdir ediyorum. Ama bütün bunlar son yenilgimi ve yalnızlığımı daha fazla ortaya koyuyor. Bunun yanında Magda, yalnız olmanın gözü dışarıda ve sekse karşı zaafı olan bir kocaya sahip olmaktan çok daha iyi olduğunu ve unutmamam gerektiğini söyleyip duruyor. Gece yarısı. Aman Allah'ım, yemekte herkes 37 yaşındaki yeni boşanmış, boşanmak isteyen karısıymış, adamı teselli etmeye çalıştı. Neden halinden şikayetçi olduğunu anlamıyorum, diyordu Jeremy. Erkekler yaşlandıkça daha çekici oluyor. Kadınlarsa çekiciliklerini kaybediyor. 25 yaşındayken yüzüne bakmayan 22'lik cıvırların hepsi ayaklarına kapanacak. Kadınlar hakkındaki sözlerini başımı önüme eğerek ve öfke içinde dinledim. Söylediklerinden öyle anlaşılıyordu ki bütün kadınların bir sandalye kapmaca oyununda olduğunu zannediyorlardı. Müzik durduğunda 30 yaşına geldiklerinde bir sandalye kapamayan, sevgilisi olmayan kadınlar oyundan çıkıyordu. Pöh, siz öyle zannedin. Ya evet, genç sevgili bulmak gerektiği konusundaki fikrinize kesinlikle katılıyorum, dedim çalımla. 30'lu yaşlardaki erkekler türlü çeşit takıntıları ve kadınların sürekli onları evlilik tuzağına düşürmeye çalıştığına dair sabit fikir haline gelmiş inançlarıyla öyle sıkıcılar ki ben artık sadece 20'li yaşların başındaki erkeklerle ilgileniyorum. Onlar çok daha... Neyse canım, bilirsiniz işte. Gerçekten mi, dedi Magda. Ağzının suyu akıyor gibiydi. Nasıl? Evet, sen onlarla ilgileniyorsun, diye Magda'nın sözünü kesti Jeremy. Ama asıl önemli olan onların seninle ilgilenip ilgilenmediği. Ya affedersin ama şu andaki erkek arkadaşım 23 yaşında, dedim şirin şirin. Bir süre derin bir sessizlik hüküm sürdü. Hepsi şok olmuştu. Ardından Alex pik pik sırıtarak, o zaman gelecek cumartesi bize yemeğe gelirken onu da getirsin herhalde, dedi. Ha siktir. Nereden bulacağım şimdi ben cumartesi akşamını ekstasi içmek yerine evli insanlarla yemek yiyerek geçirebilecek 23 yaşında bir erkeği. 15 Eylül Cuma. 57.200 kilogram. Alkol 0. Sigara 4. Çok iyi. Kalori 3222. İngiliz demir yollarının sandviçleri dayanılmaz. Yeni işimden ayrılırken yapacağım konuşmayı düşünerek geçirilen dakika sayısı 210. Heh, zorba patron Richard Finch ile iğrenç bir konuşma geçti aramızda. Evet, Horace 1 pound'a bir çiş tuvaletleri, fantezi tuvaletleri düşünüyorum, stüdyoyu düşünüyorum. Frank Skinner ve Richard Rogers yumuşacık klozetlerde oturuyorlar. Klozetin kenarlarında kollarını koyabilecekleri yerler var. Karşıda bir televizyon, tuvalet kağıtları da yumuşacık. Bridget, sen işsiz gençleri araştıracaksın. Kuzey bölgesini düşünüyorum. Aylak aylak dolaşan işsiz gençleri düşünüyorum. Ama diye kekeledim. Pacholi diye bağırdı ve masasının altında uyuyan köpekler birden havlamaya ve hoplayıp zıplamaya başladı. Bu gürültünün arasında Pacholi'nin ne diye bağırdığı duyuldu. Tığ ile örülmüş bir elbise ve el örgüsü turuncu bir bluz giymişti. Başında da geniş ve sarkık kenarlı hasır bir şapka vardı. Sanki çocuk denecek yaşlardayken giydiklerim bir araya gelip bana kötü bir şaka yapmak istemişlerdi. İşsiz gençlerin merkez binası nerede? Liverpool. Tamam Bridget, merkez binanın dışı yani alışveriş merkezi. Saat 5.30'da canlı yayına çıkıyorsun. Bana 6 tane işsiz genç bul. Daha sonra ben tam trene yetişmek için çıkmak üzereyken Pacholi lakayt bir tavırla "Ay Bridget, Liverpool'da değilmiş, Manchester'daymış," dedi. 16-15 Manchester. Bulduğum işsiz genç sayısı 44. Röportaj istediğimi kabul eden işsiz genç sayısı 0. Manchester Londra treni 19.00. Of. Saat 16.45'ten beri beton çiçeklerin arasında koşturuyorum. Affedersiniz, bir yerde çalışıyor musunuz? Neyse boş verin, teşekkürler. Ne yapacağız şimdi dedi ilgisiz ilgisiz. İşsiz gençler dedim neşe içinde. Birazdan geliyorum deyip hızla köşeyi döndüm ve alnımı çarptım. Kulağımdan Richard'ın Bridget hangi Allah'ın belası yere işsiz gençler diye böğüren sesini duyabiliyordum. Sonra duvarda bir bankamatik gördüm. Saat 17.20'de işsiz olduğunu iddia eden 6 genç temiz pak bir şekilde kameranın karşısına dizilmişti. Hepsinin de cebinde temiz bir 20 pound vardı. Bu arada ben ortalıkta dolanıp son düzeltme ve değişikliklerle uğraşıyordum. Saat 17.30'da Richard'ın üzgünüz Manchester yayınımız iptal edildi diye bağırdığını duydum. Şey dedim ümitle yüzüme bakan gençlere. Kesinlikle televizyonda çalıştığımın zannedilmesini isteyen bir manyak olduğumu düşünmüşlerdir. Her şeyden kötüsü bütün bir hafta deli gibi çalışıp cuma günü de Manchester'a geldiğim için cumartesi günkü yemeğe götürebileceğim bir 23'lük de bulamamıştım. Sonra birden karşımdaki kendini bir bok zanneden ukala gençlere ve arka fondaki bankamatiğe baktım ve kafamda kolayca tahmin edilebilecek o fikir geldi. Sanıyorum Cosmo'nun yemeği için o işsiz gençlerden birini ayartmaktan vazgeçme kararını vermem iyi oldu. Yoksa çok ayıp etmiş olurdum. Ne var ki ne halt edeceğimi de henüz karar vermiş değilim. En iyisi sigara içilen bölüme gidip oradakilere katılmak. 19.30. Sigara içilen bölüm tıka basa dolu. İğrenç, korkunç, ahır gibi bir yerdi. Fark ettim ki artık sigara içenlere hiçbir yerde rahat yok. Her zaman iğrenç, pis yerlere hapsedilip dışlanacaklar. Bir gün bu vagonları da diğerlerinden ayırıp başka raylardan götürürlerse hiç şaşmayacağım. Belki özel demiryolu şirketleri sigara içenler için ayrı seferler koyarlar ve köylüler çocuklarını bu vagonların içinde ağızlarından ateş püskürten canavarların bulunduğu masallarıyla korkutulurlar. Gerçekten de yumruklarını sallayıp vagonları taşlarlar. Neyse, trende telefon mucizesinden yararlanıp nasıl çalışıyor bu alet, nasıl, tel yok ki, çok tuhaf. Belki bir şekilde tekerlerle raylar arasında bir elektrik bağlantısı kurulmuştur. Tom'u aradım ve şu 23 yaşında erkek belasını anlattım. Gav'a ne dersin dedi. Gav mı? Hani şu saatçi galeride tanıştığın çocuk. Sence bunu yapar mı? Tabii senden gerçekten hoşlanmıştı. Kapa çeneni. Hoşlanmamıştı. Hoşlanmıştı dedim. Sen kafana takma. Her şeyi bana bırak. Bazen düşünüyorum da Tom olmasaydı mutlaka başımı belaya sokup hiçbir iz bırakmadan yok olurdum. 19 Eylül Salı. 56.700 kilogram. Alkol 3. Çok iyi. Sigara 0. Sağlıklı, genç, kendimi beğenmiş delikanlıların yanında sigara içmek çok utanç verici.